Ayrım 28, 5. Kadın, Henning Mankell. Sayfa 334, 28. Bölüm. Birden bebek ağlamaya başladı. Katarina Taksel ayağa kalkıp odadan çıktı. Tam o sırada Wallander bu görüşmeyi nasıl sürdürmesi gerektiğini anlamıştı. Genç kadının kaçamak yanıtlar verdiğini hissediyordu. Polislik mesleğinde yaşadığı deneyimler ona karşısındakinin yalan söyleyip söylemediğini hemen anlamayı öğretmişti. Yerinden kalkarak Birch'in yanına gitti. Swedberg de yanlarına geldi. Wallander gözlerini kapıdan ayırmadan alçak sesle konuştu. ''Yalan söylüyor.'' dedi. Diğerleri bunun ya farkına varmamışlardı ya da onun kadar emin değildiler ama yine de karşı çıkmadılar. ''Bu görüşme biraz zaman alabilir.'' dedi Wallander. ''Ama bu kadın bizim için çok önemli olduğundan pes etmeyeceğim. O kadını tanıyor. Onun için bu görüşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.'' Birch birden Wallander'in sözünü ettiği bağı anlamıştı. ''Tüm bu cinayetlerin arkasında bir kadın olduğunu mu düşünüyorsun? Yani sence katil bir kadın mı?'' Kendi sözcüklerinden ürkmüş gibiydi. ''Kadının mutlaka katil olması gerekmiyor.'' dedi Wallander. ''Ama bu araştırmanın çok önemli bir yerinde bir kadın var. Bundan adım gibi eminim. Ve bu kadın olayların arkasında nelerin olduğunu görmemizi engelliyor. Bu yüzden de onu bir an önce bulmalıyız. Onun kim olduğunu öğrenmeliyiz.'' Bebeğin ağlaması kesilmişti. Swedberg ile Wallander hızla eski yerlerine geçip oturdular. Bir dakika sonra Katarina Taksel içeri girdi ve kanepeye oturdu. Wallander onun her anlamda kendine hakim olduğunu gördü. ''Hadi yeniden Yistat Hastanesi'ndeki doğum koğuşuna dönelim.'' dedi Wallander dostça bir sesle. ''Uyuduğunuzu söylemiştiniz ve gece yarısı hiç kimse gelip sizi ziyaret etmedi, öyle mi?''
''Öyle.''
''Burada Lund'da oturuyorsunuz ama buna karşın doğumu Yistat'ta yaptınız. Neden?''
''Onların uyguladıkları yöntemler hoşuma gitmişti.''
''Anlıyorum.'' dedi Wallander. ''Kızım da Yistat'ta doğdu.'' Genç kadın karşılık vermedi. Wallander onun yalnızca soruları yanıtlamak istediğini fark etti. Kendiliğinden gönüllü olarak herhangi bir şey söylemeyeceği anlaşılıyordu. ''Bazı kişisel sorular sormam gerekiyor.'' dedi Wallander. ''Bu bir sorgulama olmadığından isterseniz yanıt vermeyebilirsiniz. Ama o zaman da karakola götürülüp yasal bir sorgulamadan da geçebileceğinizi şimdiden söylemeliyim. Buraya acımasız ve vahşet dolu cinayetlerle ilgisi olan bazı bilgileri almak için geldik.'' Genç kadından hala bir tepki gelmemişti. Bakışlarını Wallander'in yüzünden ayırmıyordu. Wallander onun beyninin içine okumaya çalıştığını hissetti. Genç kadının bakışlarında bir şey tedirgin olmasına neden olmuştu. ''Söylediklerimi anladınız mı?''
''Anladım, aptal değilim.
Size kişisel birkaç soru sormamı kabul ediyor musunuz?''
''Soruları duymadan bir şey söyleyemem.''
''Bu evde yalnız yaşadığınız anlaşılıyor. Evli değil misiniz?''
''Değilim.''
Sert bir sesle yanıt vermişti. ''Çocuğunuzun babasının kim olduğunu sorabilir miyim?''
''Bu soruyu yanıtlayacağımı sanmıyorum. Bu benim dışımda kimseyi ilgilendirmez ve de çocuğumu tabii ki.''
''Çocuğun babası eğer hunharca işlenen bir cinayete kurban gittiyse o zaman bunun bizleri ilgilendirdiğini söylemek zorundayım.''
''Bu sözlerle çocuğumun babasının kim olduğunu bildiğinizi söylemeye çalışıyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Bu yüzden de sorunuz geçersiz.''
Wallander genç kadının haklı olabileceğini düşündü. Kadının zihinsel bir sorunu yoktu. ''Bir şey sormak istiyorum. Eugen Bloomberg adında birini tanıyor musunuz?''
''Evet.''
''Onu nasıl tanımıştınız?''
''Onu tanıyorum.''
''Öldürüldüğünü biliyor musunuz?''
''Evet.''
''Bunu nasıl öğrendiniz?''
''Bu sabah gazetede okudum.''
''O çocuğunuzun babası mı?''
''Hayır.''
İyi bir yalancı diye geçirdiği içinden Wallander ama yeterince iyi değil. ''Eugen Blomberg'le aranızda bir ilişki vardı değil mi?''
''Bu doğru, evet.''
''Ama o çocuğunuzun babası değil.''
''Değil.''
''Bu ilişkiniz ne kadar sürmüştü?''
2,5 yıl.''
''Blomberg evli olduğuna göre gizli kapaklı buluşmuş olmalısınız.''
''Bana yalan söylemişti. Onun evli olduğunu çok sonra öğrendim.''
''O zaman ne oldu?''
''İlişkiyi bitirdim.''
''Bu ne zamandı?''
''Yaklaşık 1 yıl önce.''
''Sonra bir daha onunla hiç karşılaşmadınız, öyle mi?''
''Öyle.''
Wallander bir an için sustu, sonra soru bombardımanına geri döndü. ''Blomberg'in evinde birkaç ay önce kendisine yolladığınız mektupları bulduk.'' Genç kadın açık vermiyordu.
''Mektuplaştık ama hiç görüşmedik.''
''Oldukça garip.''
Bana mektup yazıyordu, ben de yanıt veriyordum. Buluşmak istiyordu ama ben kabul etmemiştim.
Yaşamınızda başka biri mi olduğu için?
Hamile olduğum için.
Bize çocuğunuzun babasının adını söylemeyecek misiniz?
Söylemeyeceğim.
Wallander gözlerini yere dikmiş olan Swedberg'e bir bakış fırlattı. Bert camdan dışarı bakıyordu.
Wallander onların neden endişe içinde olduklarının farkındaydı.
Sizce Eugen Blomberg'i kim öldürdü?
Wallander bu soruyu tepeden inme sormuştu. Birch pencereden uzaklaştı. Döşemenin tahtaları ayağının altında gıcırdadı. Swedberg bakışlarını yeniden çekip ellerine çevirdi. Onu kimin öldürmek isteyeceğini bilmiyorum.
Bebek yeniden ağlamaya başlamıştı. Genç kadın yerinden fırlayarak çocuğunun yanına gitti.
Wallander arkadaşlarına baktı. Birch başını iki yana salladı.
Wallander içinde bulundukları durumu değerlendirmeye çalıştı. 3 günlük bir bebekle annesini sorgulamaya, karakola çağırması ortalığı karıştırabilirdi. Ayrıca genç kadının katil olmadığını da biliyordu. Kararını hemen verdi. Bir kez daha pencerenin önünde toplandılar.
Geri geldiğinde soru sormayacağım dedi Wallander. Ama onun yakın takibi alınmasını istiyorum. Ve onunla ilgili öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmek istiyorum. Saç bakım ürünleri satıyor galiba. Ailesiyle, arkadaşlarıyla, genç kızlığında yaptıklarıyla ilgili her şeyi ama her şeyi öğrenmek istiyorum. Tüm kayıtları inceleyin. Yaşamının gözlerimin önüne serilmesini istiyorum.
Merak etme dedi Birch.
Swedberg burada, Lund'da kalacak. Daha önceki cinayetlere tanık olan birinin burada kalmasında yarar var.
Aslında ben eve dönmek istiyordum dedi Swedberg. Yeast'ın dışında kendimi iyi hissetmediğimi bilirsin.
Biliyorum diye karşılık verdi Wallander. Ama ne yazık ki şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. Yeast'a geri dönünce senin yerine birini göndermeye çalışırım. Ama boş yere elemanlarımızın burayla Yeast'a arasından mekik dokumasına da gerek yok.
Birden genç kadın kucağında bebeğiyle kapının eşiğinde belirdi. Wallander gülümsedi. Üçü de bebeğin yanına yaklaştı. Kendi çocuğu olmayan ama çocukları çok seven Swedberg bebekle oynamaya başlamıştı bile. Birden Wallander'in aklına bir şey geldi. Linda yeni doğduğunda Mona onu kucağına alırken Wallander karısının bebeği düşüreceğinden hep korkmuştu. Birden anımsadı. Genç kadın bebeği kucağında kendine doğru tutmuyordu. Bebeği sanki ona ait olmayan bir şeymiş gibi tutuyordu.
Wallander öfkelenmeye başlamıştı ama kendini tuttu.
Sizi daha fazla yormayacağız dedi ama yine görüşeceğiz.
Eugen'i öldüren kişiyi umarım yakalarsınız dedi genç kadın.
Wallander ona dikkatle baktı sonra da başını salladı.
Evet yakalayacağız merak etmeyin. Yakalayacağımıza size söz veriyorum.
Üç adam caddeye çıktıklarında rüzgar yüzlerini yaladı.
Kadın hakkında ne düşünüyorsun diye sordu Birch.
Doğruyu söylemediğini dedi Wallander ama yalan da söylemiyor gibiydi.
Birch ona şaşkınlıkla baktı.
Bu söylediklerini nasıl değerlendirmemi bekliyorsun benden? Yani aynı anda hem yalan hem de doğru mu söylüyordu demek istiyorsun?
Onun gibi bir şey. Aslında ben de bilmiyorum.
Küçük bir ayrıntı dikkatimi çekti dedi Swedberg. Eugen Blomberg'i öldüren kişiyi dedi. Adamı demedi.
Wallander evet dercesine başını salladı. Bu onun da dikkatini çekmişti.
Bunun gerçekten de bir anlamı var mı dersiniz diye sordu Birch kuşkuyla.
Hayır dedi Wallander ama hem benim hem de Swedberg'in dikkatini çekti. Bu da bir anlamı olabilir demek yalnızca.
Wallander'in Swedberg'in arabasıyla Yeast'a geri dönmesini kararlaştırdılar.
Wallander döner dönmez Swedberg'in yerine birini Lund'a göndereceğine söz verdi.
Bu çok önemli dedi Birch'e bir kez daha. Katarina Taxel'i hastanede bir kadın görmeye gitti. Bu kadının kim olduğunu bir an önce öğrenmeliyiz. Kadının bir yumrukla yere serdiği ebe onu çok iyi tarif etti.
Ebenin söylediklerini bana da verin dedi Birch. Bu kadın Katarina'nın evine de gelmiş olabilir.
Oldukça uzun boylu dedi Wallander. Ilva Brink'ten de uzun. Ilva onun 1.80 civarında olduğunu söyledi. Siyah, düz ve omuzlarına kadar inen saçları varmış. Mavi gözlü, sivri burunlu, ince dudaklı. Şişman değilmiş ama yapılıymış. Yumruğunun nedenli güçlü olduğunu biliyoruz. Ayrıca kadının fiziksel açıdan iyi bir durumda olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız.
Bu tür bir açıklamaya uyabilecek birçok insan vardır dedi Birch.
Tüm tanımlamalar birbirine benzer dedi Wallander. Ama yine de doğru kişiyi görünce insan bunu hemen anlar.
Kadın bir şey söylemiş mi? Ses tonu nasılmış?
Hiçbir şey söylememiş. Yalnızca İlva'yı bir yumrukla yere sermiş o kadar.
İlva kadının dişlerine dikkat etmiş mi?
Wallander başını hayır dercesine iki yana sallayan Svedberg'e baktı.
Makyajlı mıymış?
Alışılmışın dışında değil.
Elleri nasılmış, takma tırnak kullanıyor muymuş?
Kullanmadığını biliyoruz. İlva eğer takma tırnakları olsaydı mutlaka fark edeceğini söyledi. Birch bazı notlar alıyordu, başını evet dercesine salladı.
Bakalım neler öğreneceğiz dedi. Araştırmamızı son derece gizli yapacağız, merak etmeyin.
Birbirleriyle vedalaştılar. Svedberg Wallander'a arabasının anahtarlarını verdi. Wallander Yistad'a doğru arabayı sürerken bir yandan da Katarina Taksel'in Yistad hastanesine yatarken gece yarısı kendisini görmeye gelen kadının varlığını neden yadsıdığını düşünüyordu.
O kadın kimdi?
Taksel ve Blomberg'le arasında nasıl bir ilişki vardı? Blomberg cinayetinde bu kadının rolü var mıydı? Varsa neydi? Bir yandan da tümüyle yanlış bir yerde olduğundan ve araştırmayı yanlış yöne çektiğinden korkuyordu. Kafası iyice karışmıştı, geceleri uyuyamıyordu, midesi de sürekli ağrıyordu. Kafasından bu kaygıyı bir türlü atamıyordu. Defalarca buna benzer duygular yaşamış, tüm soruşturmanın yanlış yöne gittiği duygusuna kapılmıştı. Her şeye yeniden başlamaktan başka bir şey yoktu elinde ve burada suç tümüyle kendisine aitti. Arabayı Yistad karakolunun önüne park ettiğinde saat sabahın 9:30'uydu. Danışmanın önünden geçerken Ebba onu durdurdu.
''Burada tam bir kaos yaşanıyor.'' dedi.
''Ne oldu?''
''Şef Holgersen hemen seni görmek istiyor. Dün akşam yolda ağır yaralı bulunan adamla ilgili.''
''Peki gider onunla konuşurum.'' dedi Wallander.
''Bunu hemen yapsan iyi olur.'' dedi Ebba.
Wallander hiç zaman yitirmeden doğruca şefin odasına gitti. Kapı açıktı. İçeride Hanson oturuyordu. Yüzü kireç gibiydi. Wallander Lisa Holgersson'u hiç bu denli öfkeli görmemişti. Wallander'i görünce koltuklardan birini işaret etti. ''Hanson'un söyleyeceklerini dinle.'' dedi. Wallander ceketini çıkararak oturdu.
''Bu sabah Ake Davidson'la uzun uzun görüştüm.''
''Durumu nasıl?'' diye sordu Wallander.
''Göründüğünden daha kötü. Kötü ama anlattığı öykü kadar kötü değil.''
Wallander arkadaşının anlattıklarını dinledikten sonra Hanson'un durumu hiç de abartmadığını anlamıştı. Wallander önce anlatılanları şaşkınlıkla sonra da öfkeyle dinledi. Hanson olayları saptırmadan açık ve seçik bir şekilde anlatmıştı. Wallander kulaklarına inanamıyordu. Böylesi bir şeyin söz konusu olabileceği asla aklına gelmezdi. Oysa şimdi bununla yaşamaya alışmalıydılar. İsveç sürekli olarak değişiyordu. Genellikle de bu değişiklikler göze batmadan dengeli bir şekilde oluyordu. Ama bir polis olarak bazen Wallander tüm toplumun kötüye yönelik değiştiğini sezinliyordu. Hanson'un Ake Davidson'la ilgili anlattıkları Wallander'in ağzının bir karış açık kalmasına neden olmuştu. Ake Davidson, Malmö'de sosyal güvenlik binasında çalışan bir kamu görevlisiydi. Gözlerindeki sorun yüzünden kısmi özürlüler kategorisinde değerlendiriliyordu. Uzun yıllar uğraştıktan sonra sonunda ehliyet alabilmişti. 1970'li yılların sonundan beri de Löningen'de yaşayan bir kadınla ilişkisi vardı ve bu ilişki de geçen gece bitmişti. Hava karardıktan sonra araba kullanması yasak olduğundan genellikle geceyi Löningen'de geçirirdi. Ama o gece buna fırsat olmamıştı. Yolunu yitirmiş ve sonunda da çareyi durarak yoldan geçen birine adresi sormakla bulmuştu. Lödinge'de örgütlenen gönüllü polis grubunun saldırısına uğramıştı. Grup onu hırsızlıkla suçlamış ve anlattıklarına inanmamıştı. Gözlüğü kaybolmuştu, belki de kırılmıştı. Gözü dönen kalabalık onu fena halde hırpalamıştı ve ancak ambulans geldiğinde kendine gelebilmişti. Dahası da vardı.
Davidson'un yüksek tansiyonu varmış. Malmö'deki meslektaşlarından bazılarıyla konuştum. Hepsi de çok üzgündü. İçlerinden biri bana Davidson'un söylemediği bir şeyi söyledi.
Wallander dikkatle arkadaşının anlattıklarını dinliyordu.
Davidson, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün önde gelen üyelerinden biriymiş dedi Hanson. Eğer halkın milis kuvvetlerinin yükselişi ve masum insanlara yaptıkları saldırılar durdurulmazsa, bu kuruluş İsveç'le yakından ilgilenmeye başlayacaktır.
Ballander'in dili tutulmuştu. Hem midesi bulanıyordu hem de başı dönüyordu.
''Bu eşkıyaların bir lideri var.'' diye sürdürdü konuşmasını Hanson. ''Adı da Eskil Bengtson ve Lödinge'de bir kamyon şirketi varmış.''
''Buna hemen bir son vermeliyiz.'' dedi Şef Holgersson. ''Burnumuza değin cinayet araştırmasıyla dolu olmamıza karşın bu konuyla da yakından ilgilenmeliyiz. En azından ne yapmamız gerektiğinin bir planını yapmalıyız.''
''Bu çok basit.'' dedi Wallander ayağa kalkarken. ''Lödinge'ye gidelim ve Eskil Bengtson'u tutuklayalım. Ayrıca bu milis kuvvetlerinde kimler varsa onları da buraya getirip teker teker sorguya çekelim. Ake Davidson'a onları teker teker göstererek kendisini kimlerin dövdüğünü de öğreniriz.''
''Ama adamın gözleri berbat.'' dedi Holgersson.
''İyi görmeyen kişilerin duyma yetenekleri çok gelişmiştir.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Adamlar Davidson'u döverlerken mutlaka konuşmuşlardır da.''
''Peki.'' dedi şef. ''Bu işi ne kadar çabuk gerçekleştirirsek o kadar iyi olur.''
Wallander Hanson'a bakarak başını salladı. Birlikte odadan dışarı çıktılar. ''İki devri arabası istiyorum.'' dedi Wallander. Sözlerini vurgulamak istercesine Hanson'un sırtına iki tane şaplak indirdi. Devriye arabalarını hem Yistat'tan çıkarken hem de Lödinge'ye girerken sirenlerini çalmalarını ve ışıklarını yakmalarını istiyorum. Basına da haber vermenin bir sakıncası olduğunu sanmıyorum.
''Bunu yapamayız.'' dedi Hanson endişeli bir tavırla.
''Elbette yapamayız.'' diye karşılık verdi Wallander. 10 dakika içinde yola koyulacağız. Araba senin Östersund çalışmalarından söz ederiz.''
''İncelemem gereken yalnızca bir kilo evrak kaldı.'' dedi Hanson. ''İnanılmaz bir araştırma. O kadar çok evrak var ki. Araştırma babadan oğula devredilmiş.''
''Arabada.'' dedi Wallander. ''Burada değil.'' Wallander danışmaya gitti. Ebba'ya alçak sesle bir şeyler söyledi. Ebba başını evet anlamında sallayarak söylenilenleri yapacağına söz verdi. 5 dakika sonra yola koyulmuşlardı. Işıklar yanıp sönerken ve sirenler çalarken Yistat'tan ayrıldılar.
''Bengtson'u tutuklama nedenimiz ne?'' diye sordu Hanson.
''Saldırı suçundan.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Şiddete teşvik etme suçundan.''
''Bana kalırsa oldukça tehlikeli kişileri tutuklamaya gidiyoruz.'' dedi Hanson.
''Haklısın, tehlikeli kişilerin peşindeyiz. Şu anda bu ülkenin yasalarını göz ardı eden kişilerden daha tehlikeli bir şey düşünemiyorum.''
Çevre kasabaların birinde yol kenarında bulunan Eskil Bengtson'un çiftlik evinde durdular. Yolun başında iki kamyonla bir greyder duruyordu. Yakınlardan gelen bir köpek havlaması duyuldu. ''Hadi gidip onu tutuklayalım.'' dedi Wallander. Ön kapıya yaklaştıklarında kapı iri yarı yapılı bir adam tarafından açıldı. Wallander Hanson'a bir göz attı. Hanson başını salladı.
''Yistat karakolundan dedektif Wallander.'' diye tanıttı kendini. ''Ceketini al, bizimle geliyorsun.''
''Hangi cehenneme?''
Adamın küstahlığı karşısında Wallander az kalsın denetimini yitirecekti. Bunu fark eden Hanson arkadaşının kolunu tuttu.
''Yistat'a geliyorsun.'' dedi Wallander buz gibi bir sesle ''ve nedenini de sen zaten biliyorsun.''
''Ben bir şey yapmadım.'' dedi Bengtson.
''Yo, yaptın.'' dedi Wallander. ''Aslında hem de çok fazla şey yaptın. Eğer ceketini almak istemiyorsan ceketsiz gelmek zorundasın.''
Adamın yanına kısa boylu zayıf bir kadın geldi.
''Gelir oluyor.'' diye bağırdı ciyak ciyak. ''Ne yaptı da onu götürüyorsunuz?''
''Sen karışma.'' dedi adam kadını arkasından eve doğru iterek. ''Tamam.'' dedi Wallander. ''Kelepçeleri tak.''
Hanson şaşkınlıkla baktı.
''Neden?''
Bu noktada Wallander'in sabrı tükenmişti. Polis memurlarından birine dönerek elindeki kelepçeleri aldı. Bengtson'a dönerek ellerini önde kavuşturmasını söyledi ve kelepçeyi taktı. Her şey o denli çabuk olup bitmişti ki Bengtson karşı koyacak zamanı bulamamıştı. Tam bu anda da bir flaş patladı. Resmi arabasından fırlayan bir gazeteci çekmişti.
''Basın burada olduğumuzu nereden duymuş?'' dedi ya sordu Hanson.
''Bilmiyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. Ebba hem hızlı hem de güvenilirdi. ''Haydi gidelim.''
Az önceki kadın yine adamın yanına geldi. Birden sıçrayarak Hanson'u yumruklamaya başladı. Gazeteci soluk almadan resim çekiyordu. Wallander Bengtson'u arabaya götürdü.
''Bu yaptıklarınızdan ötürü hepinizin başı belaya girecek.'' dedi Bengtson.
Wallander gülümsedi. ''Olsun.'' ''Ama senin başına geleceklerle kıyaslandığında inan bana bizimkinin bir önemi kalmayacak. İsimleri vererek başlamak ister misin? Dün akşam yanında olanların isimlerini.'' Bengtson daha fazla konuşmadı. Wallander onu arka koltuğa itti. Hanson sonunda o isterik kadından kurtulabilmişti.
Lanet olasıca kadın diye söylendi Hanson. Ringe çıkmalı.
Sinirden titriyordu. Yanağında kadının tırnak izi kalmıştı. Hadi gidiyoruz dedi Wallander. Sen diğer arabaya bin ve hastaneye git. Davidson'un isim verebilecek durumda olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Hanson başını evetlercesine sallayarak Wallander'in yanından ayrıldı. Gazeteci Wallander'in yanına geldi.
Bir duyum alıp buraya geldim dedi. Neler oluyor?
Dün gece bir grup insan masum bir adama saldırdı. Bu grubun halkın milis kuvvetleri olduğu sanılıyor. Saldırıya uğrayan adamın yolunu yitirmesinden başka bir suçu yoktu. Ama onlar adamın hırsız olduğunu ileri sürerek öldüresiye dövdüler.
Peki arabadaki adam kim?
Bu olaya karıştığından kuşkulandığımız bir kişi dedi Wallander. Onun bu milis kuvvetlerinin arkasında olduğunu biliyoruz. İsveç'te yasal yetkisi olmadan kendi kafasına göre zorla düzen sağlamaya çalışan kişiler istemiyoruz. Gazeteci birkaç soru daha sormak istiyordu ama Wallander elini kaldırarak onu susturdu. Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Şimdi gitmemiz gerekiyor. Wallander devriye arabasını kullanan polis memuruna dönüş yolunda da sirenlerin çalınmasını istediğini söyledi. Meraklıların oluşturduğu kalabalık çiftlik evinin önünde toplanmaya başlamıştı bile. Wallander arka koltuğa Eskil Bengtson'un yanına geçip oturdu. İsimlerden başlayalım mı diye sordu. Böylece zaman kazanmış oluruz. Bengtson karşılık vermedi. Wallander adamdan gelen ter kokusunu duydu. Wallander'in Bengtson'un Davidson'a yaptığı saldırıda rol aldığını kabul etmesi tam 3 saatini aldı. Ama sonra da her şey çorap söküğü gibi geldi. Bengtson ona birlikte olduğu 3 adamın adını verdi. Wallander bunları derhal karakola getirtti. Yol kenarında bırakılan Ake Davidson'un arabası bulundu. Saat 15 civarında Wallander bu 4 adamın gözaltına alınmaları konusunda Akeson'u ikna etti. Akeson'la yaptığı konuşmadan sonra doğruca hiç zaman yitirmeden birkaç gazetecinin beklediği toplantı odasına gitti. Şef Holgersson gazetecilere bir gece önce olan olayları anlatmıştı. Wallander basının karşısına geçmek için sabırsızlanıyordu. Şefin basına olayın özetini anlattığını bilmesine karşın gazetecilere bir kez de kendi anlattı. 4 saldırgan savcı tarafından az önce suçlandı dedi. Saldırıdan onların sorumlu olduklarına ilişkin en küçük bir kuşkumuz bile yok. Ama işin çok daha önemli bir yanı var. O da Lödinge'de oluşan ve kendilerine halkın milis kuvvetleri adını veren yasa dışı bir örgüt. Bu örgüt mensupları kendilerinin yasaların üstünde olduklarını ileri sürüyorlar. Bu savlarının da gözlerinden sorunu olan ve yüksek tansiyon sahibi masum bir vatandaşımızı ölesiye dövmekle kanıtladılar. Ülkemizde eşkıyaların kol gezmesini mi istiyoruz? Yolunu yitiren birinin yaşamını tehlikeye attığını düşünmesini mi istiyoruz? İşler bu şekilde yürüyebilir mi? Birbirimizin gözüne hırsız, tecavüzcü ya da katil gibi mi görünmek istiyoruz? Böyle bir şey asla söz konusu bile olamaz. İnanın bana olayları abartmıyorum. Bu yasa dışı ve tehlikeli milis kuvvetlerine katılanlardan bazıları büyük olasılıkla neye karıştıklarının farkında bile değiller. Eğer hemen şimdi bu kuvvetlerden ayrılırlarsa onları bağışlamaya hazırız. Ama nasıl bir örgüte katıldıklarının bilincinde olanlar şu andan itibaren savunmasızdırlar. Bugün tutukladığımız o 4 kişi ne yazık ki sözünü ettiğim bu son gruba ait. Onların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını ümit ediyoruz. Wallander sözcüklerini vurgulayarak konuşmuştu. Gazeteciler onu hemen soru yağmuruna tuttular. Höglund'la Hanson odanın arka tarafında duruyorlardı. Wallander gözleriyle Ann Marker'in dergisi muhabirini aradı ama bulamadı. Yarım saatten daha kısa bir süre içinde basın toplantısı sona ermişti.
''Çok başarılıydın'' dedi Şef Holgersson.
''Elimden geleni yaptım'' diye karşılık verdi Wallander. Wallander arkadaşlarının yanına yaklaşırken Höglund'la Hanson onu alkışladılar. Ne var ki Wallander kendini hiç de mutlu hissetmiyordu. Karnı acıkmıştı ve temiz havaya gereksinimi vardı. Saatine baktı. ''Bana bir saat izin verin. Saat 5'te yeniden toplanalım.''
''Svetberg döndü mü?'' ''Az sonra burada olur.''
''Onun yerine kim gitti?''
''Augustson.''
''Augustson da kim?'' diye sordu Wallander.
''Malmö'den gelen polislerden biri.''
Wallander polisin adını unutmuştu. Başını onaylarcasına salladı.
Saat 5'te buluşuruz diye yineledi. Yapacak çok işimiz var.
Danışma da Ebba'nın yanına giderek yardımları için teşekkür etti. Ebba gülümsedi.
Wallander yürüyerek kentin merkezine gitti. Hava rüzgarlıydı. Otobüs durağının yanındaki kafelerden birine oturarak birkaç tane sandviç yedi. Yemeğini bitirdikten sonra da kendini daha iyi hissetmeye başladığını fark etti. Kafasının içi boşalmıştı. Karakola geri dönerken yolda durup bir de hamburger yedi. Kağıt peçeteyi çöp bidonuna attı ve Katarina Taksel'i düşünmeye başladı.
Eski Benson artık onun için yoktu. Yerel milis kuvvetleriyle işlerinin daha bitmediğinin farkındaydı. Ake Davidson'un başına gelenler işin daha başlangıcıydı. Anlaştıkları saatte toplantı odasında toplandılar. Wallander mesai arkadaşlarına Katarina Taksel'le ilgili bulduklarını anlattı. Odadakilerin kendisini büyük bir dikkatle dinlediklerini fark etti. Araştırma sırasında ilk kez bir ipucu yakalamak üzere olduklarını hissediyordu. Bu duygusu Hanson'un az sonra söyleyecekleriyle de pekişecekti.
Christo Haberman'la ilgili soruşturma evrakı bir hayli fazla dedi. Fazla zaman olmadığından önemli olan bazı şeyleri gözden kaçırmış olabilirim. Ama önemli olan bir şey buldum.
Aradığı notu buluncaya değin önündeki kağıtları karıştırdı.
1960'lı yıllarda Christo Haberman 3 kez Skyne'ye gelmişti. Falster Bow'da oturan bir kuş meraklısıyla bağlantı kurdu. Yıllar sonra Haberman ortadan kaybolduktan uzun bir süre sonra Östersundlu Frederick Nilsson adındaki bir polis memuru Falster Bow'daki bu adamla konuşmaya gitti. Oraya trenle gitmişti. Falster Bow'daki adamın adı Tandval'dı. Erik Gustav Tandval. Christo Haberman'ın kendisini görmeye geldiğini hiç duraksamadan doğrulamıştı. Aralarında bir ilişki var gibiydi. Dedektif Nilsson bunda kuşkulanacak bir şey bulamamıştı. Haberman ile Tandval arasındaki ilişki Haberman ortadan kaybolmadan çok önce bitmişti. Onun ortadan kaybolmasıyla Tandval'ın bir ilgisi yoktu. Bu yüzden de araştırma kayıtlarından adı silinmiş ve bir daha da ortaya çıkmamıştı.
Bu noktada Hanson önündeki notlardan okumaya başladı ama önce başını kaldırıp masanın çevresinde oturanlara teker teker baktı.
''Bu söz konusu isimde yabancı olmayan bir şey vardı.'' dedi Tandval. ''Alışılmışın dışında bir isim. Bu ismi daha önce sanki bir yerde görmüşüm gibi bir duyguya kapılmıştım. Nerede olduğunu anımsamam biraz zaman aldı. Bu Holger Eriksson'un yanında çalışan satış elemanlarının listesindeydi.''
Odanın içinde çıt çıkmıyordu. Elektrikli bir hava vardı. Hanson çok önemli bir bağlantıyı ortaya çıkarmıştı.
Araba satış elemanının adı Erik Tandval değildi diye sürdürdü konuşmasını. Adamın adı Göte. Göte Tandval'dı. Bu toplantıya girmeden az önce onun Erik Tandval'ın oğlu olduğunu öğrendim. Erik Tandval'ın birkaç yıl önce öldüğünü de sözlerime eklemeliyim. Oğlunun adresini henüz bulamadım.
Hanson'un söyleyecekleri bitmişti. Kimse uzun bir süre konuşmadı.
O zaman Holger Eriksson'un Christo Haberman'la karşılaşmış olma olasılığı var dedi Wallander yavaşça. Arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan kadın. Eriksson'un vasiyeti doğrultusunda mirastan payını alacak olan kilisenin bulunduğu Sven Stavik'li kadın.
Odadakiler bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamışlardı. Sonunda somut bir bağlantı ortaya çıkmaya başlamıştı.
28. ayrımın sonu. Sayfa 348.